Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi sevincimize ortak olmak üzere bize katılan bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Hasan Kamil Hoca ile bizim talebeliğimiz, sonra asistanlığımız, vakıfçılığımız hep yıllarca beraber oldu. Daha sonra da şimdi de radyo ve televizyonda da beraberiz. Kendisi Eskimez Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
Estağfurullah.
Eskimez İstanbul Müftüsü. Şimdi de Sabahattin Zahim Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nin dekanlığını derüht ediyor.
Eyvallah.
Çok önemli hizmetlerin altından yüz akıyla çıkmış bir kardeşimiz. Hocam hoş geldiniz dedim.
Hoş bulduk efendim, sağ olun.
Burada ben bu iftar sevinci programını 3 temel üzerine bina etmek istiyorum. Taşıyıcı kolon. Maşallah. Kılleti taam.
Oo.
Ki oruç. Neden biz yemeği azaltmamız lazım?
Evet.
Kılleti taamın oruçla ilişkisi üzerinde duralım. 2. Kılleti menam. Az uyumak. Uyku ile gaflet arasında bir ilişki kurarak. Tamam. Hayatın farkında olmadığımız anları hayattan saymamak.
Evet.
Dolayısıyla ha uyku, ha ölüm, ha gaflet. İkinci bu atmosferde ele alalım. Bir de kılleti kelam. Ya biz çok konuşmak kimseye bir şey kazandırmıyor.
Yani çok iş yapmak lazım.
Sen konuştuğun yapacağın bir de her aklına geleni ağzına dökmek doğru değil.
Eyvallah.
Söz ola kese başı, söz ola kestere savaşı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Evet. Dolayısıyla bu anlamda çok düşünüp az konuşmak, gereği üzerinde durarak. Bu 3 konu üzerinde zatınızın eseri Eyvallah. De var bu konuda.
Eyvallah.
O yüzden ne buyurursunuz Sayın Hocam?
Teşekkür ederim değerli hocam, değerli dostum. Şimdi tabii Ramazan aslında kendisi kelime anlamı itibariyle de sıcak bir ortamda pişirmek manasına geliyor. Çölde sıcakta pişmek, pişirmek, kavurmak manasına geliyor. İnsanın bu fırında pişerek hamlıklarının, çiğliklerinin, sululuklarının daha güzel hale gelmesi anlamına da yorumlayabiliriz. Gerçekten Ramazan'da insan pişiyor. Ne ile pişiyor? İbadetle pişiyor. Tefekkürle pişiyor. Dayanışma ve yardımlaşma ile pişiyor. Ve tabii sizin ifade buyurduğunuz gibi o aç kalmak, açlıkla pişiyor. Çünkü Ramazan orucu dediğiniz şey aşağı yukarı günde 16 saate yakın bir süre aç kalıyorsunuz. Ve bu açlığınızla siz kendi bedeninize hükmetmeye çalışıyorsunuz. Çünkü beden dediğiniz şeyin bir takım ihtiyaçları var. Susamak, acıkmak ve diğer doğal ihtiyaçları. Bunlar hakikaten hayatın devamı için önemli ama bunların kontrolle yapılabilmesi de irade eğitimi açısından ve nefse hükümran olabilmek adına çok önemli. Sanıyorum bizim ehli irfan dediğimiz ariflerimiz, sufilerimiz, ehlullahımız genellikle işin bu boyutu üzerine durmuşlar. Yani açlık ve az yemenin, yani kılleti taamın bu manada insanın 4 temel değeri olan ana asırı arbağa dediğimiz toprak, su, hava ve ateş diye bilinen bu 4 temel değerden ikisi toprak ve su daha çok maddi şeyler. Yani bizim
bedenimizi besleyen
bedenimizi şeyler. Besleyen,
hayvani duygularımızı besleyen kaynaklar.
Evet. Yani ekmektir, sudur, yemektir ve bizim dediğiniz gibi hayvani duygularımızı besleyen şeyler. Ama hava ve ateş ise biraz daha bizim ruhani tarafımızı, manevi tarafımızı, duygularımızı, heyecanımızı, aşkımızı besleyen şeyler. Yani insan maddi tarafını, o toprak ve su tarafını çok fazla şişirir, beslerse o hava ve ateş dediğimiz duygu tarafı dumura uğrayabilir.
Mevlana buyuruyor ki Mesnevi'de,
evet,
ekmek ve et çamur gibidir diyor. Kanatlarını çamura bularsan uçamazsın.
Uçamazsın, doğru. Yani insanın böyle nefis ve yemeklerle, yiyeceklerle nefsini tatmin etmesinin de o hakikaten başına bela olacağını sık sık vurgulayan bir arifimiz malum Mevlana. Dolayısıyla açlık ve az yeme aslında bu manada bizim hem irade eğitiminden geçmek adına hem de bedenimizin ihtiyaçlarını kontrol ederek daha manevi tarafa doğru yönelmek adına önemli bir kazanımımız. O yüzden bu konu üzerinde çok durulmuş. Hatta mesela Suriye ve Şam bölgesinin sufileri genellikle El-cu'iyye diye anılırlar. El-cu'iyye yani açlar manasına. Ben onu şöyle yorumlamak istiyorum. İnsanlara sahip oldukları nimetlerle belki yapılacak olan imtihanlar onları daha çok olgunlaştırır. Şimdi Şam ve Suriye bölgesi daha çok tahıl ambarı, buğdayın çok olduğu yer ve unlu mamullerin, baklavanın, böreğin falan çok yaygın
Şam'ın
olduğu yer.
Şam'ın şekeri diyorlar
zaten. Aynen öyle. Tatlısı da meşhur. Dolayısıyla oradaki bu lezzetli yiyeceklerin insana çok cazibedar görmüş olması insanın bir sınavı. Dolayısıyla o bölgenin sufileri demişler ki burada insanların imtihanı en çok yemekle ilgili, ekmekle ilgili, baklava ile, börekle ilgili. Dolayısıyla biz bunları ne kadar çok aç bırakabilirsek, ne kadar çok bu yemek iştahlarını kontrol edebilirsek o kadar kolay manevi bakımdan gelişmelerini sağlayabiliriz. Manasında böyle bir yol izlemişler ve hakikaten o daha sonra bizim tasavvuf kültürümüze de mal olmuş. Çünkü el-cu'iye kavramı ilk kullananlar bu Hicri 2. 3. asırdaki Şam sufileri, Şam bölgesinin insanları. Onların bu uygulamaları zaten İslam'da var olan Kur'an-ı Kerim'in emrettiği oruç, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte karnınızı doyurmadan sofradan kalkın, memideyi üçe ayırın şeklindeki az yemeği tarif ve telkin eden tavırları şeyde bizim sufi geleneğinde bir kılle-i taam, yani yemeği azaltma şeyi oluşturmuş, tavrı oluşturmuş. Aslında bu tabii belki manevi bakımdan kendilerini seyri sülük dediğimiz eğitime tabi tutanların uygulayacağı bir şey gibi görünürse de aslında bütün Müslümanların yılda bir kere Ramazan ayında böyle bir eğitimden geçtiğini görüyoruz biz. Yani Ramazan ayı bize aslında kılle-i taam ile aç kalmayı, açlığın bize ne kazandırdığını, ne tür duygular kazandırdığını en iyi öğreten, en canlı biçimde fakir fukaranın da farkında olmayı çağrıştıran bir yöntem. Şimdi tabii Türkiye'de hakikaten çok ciddi bir travma yaşadık bu deprem münasebetiyle. 11 vilayetimizde şu kadar evler yıkıldı. İşte Ramazan iklimindeyiz. Şimdi Ramazan'da insan orucun insana verdiği açlık duygusuyla orada yaşayan kardeşlerimizin bu sıkıntılarını daha iyi anlayabilme şansı elde ediyor. Yani orada insanlara acaba ne kadar erzak ulaşıyor, ne kadar karınlara doyuyor, başlarını sokacak evlere doğru dürüst yok, işte çadırlarda veya işte konteynerlarda filan barınma durumundalar filan diye. Yani insana bu manada bir empati kurma, onlarla daha bir gönül birlikteliği yakalama imkanı veriyor. O bakımdan İslam'ın bütün emirlerinde aslında bu var. Yani baktığınızda bizim özellikle İslam'ın beş temel esası olan emirlerden dört tanesi bizim belli duygularımızı kontrol etmeye yönelik. Mesela namazda biz susmayı, sükutu öğreniyoruz. Yani çünkü namazda konuşmak
aynı zamanda zamana hakimiyeti öğreniyoruz.
Tabii namaz yönetim bakımından öyle. Ben namaz esnasında evet. Sükutu öğreniyoruz. Ramazan'da oruçla imsaki öğreniyoruz. Yani ağzımıza irademiz dışında bir şey girmesin ve irademizi işte Allah'ın emrettiği süre içerisinde ağzımızdan bir şey sokmayalım öğreniyoruz. Efendim şeyde
zekatla
hacda ihramı öğreniyoruz. Zekatta da infakı öğreniyoruz. Başkalarıyla paylaşmayı öğreniyoruz. Ama esas en yoğun şekilde bize irade eğitimini öğreten şey imsakla ihram.
Şimdi Sayın Hocam bir başka yönüne daha söyleyeyim de. Hı. Kılleti taamla ilgili yine Hazreti Pir'den Mevlana Celaleddin Rumi'den diyor ki Cenab-ı Hak insanları tüketimde eşit yaratmış, üretimde değil.
Doğru.
Yani Müslüman çok üretecek ama az tüketecek. Fıtrata uygun yaşayacaksa eğer, çok üretip az tüketen bir insan. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak kocaman bir vücut vermiş, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var diyor Hazreti Pir. Bir, vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. Gerçi şimdi kıllet-i kelamda buna gireceksiniz.
Evet.
Ya, ama esas oruçla ilgili bir yanı da, İnsanların vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Eğer herkes vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse, herkes geliri giderinden fazla bir adam olur.
Paylaşacak çok mal olur.
Çünkü insan kral da olsa diyor, hamal da olsa diyor Hazreti Pir.
Evet.
Aynı günlük kaloriye ihtiyacı var. Günlük 2500 kalori.
Evet.
Ya ben imparatorum, kralım, ben 10.000 kaloriyle besleneceğim desen 25 yaşında şeker hastalığı yakana yapışıyor bir daha.
Yemez zaten.
Ömür billahi hiçbir şey
yemez. Hocam o kadar bir yemez zaten.
Dolayısıyla
patlar.
Eğer insanlar gerçekten çok üreten ama az tüketen bir insan. Bana göre biraz da herhalde bu kılleti taamda
kesinlikle.
İşin bu yönüyle de insanları alıştırmak ve ısındırmak gibi bir şey var gibi.
Kesinlikle yani Ramazan orucunda da bu var. Yani genel manada tasavvuftaki kılle-i taamda da bu var. Yani ola ola gözünün önünde ola ola kendinizi frenleyerek az yemeye alıştırıp paylaşmak, yemediğinizi başkalarıyla paylaşmak adına çok önemli bir eğitimden geçiriyor sizi bu. Ama siz yemek dediğiniz şey aslında tuzlu suyla hararetinizi teskin gibi bir şey. Yedikçe yenisiniz geliyor. Yani mide genişliyor, büyüyor ve daha çok yemeğe ihtiyacı hissediyor. Ama yemeği azalttığınız zaman ve yememekten de zevk almaya başladığınız zaman o zaman daha bir dengeli pozisyona geliyor. Zannediyorum sufiler bu yememeden zevk alma haline getirmek için kıle-i taamı öne çıkarmışlar.
Tabii.
Bu zaten şimdi bugün bu diyetisyenler falan da söylüyorlar. İnsan 21 gün bir şeyi yemeyince bağırsak zekası o yemeğin lezzetini, tadını unutuyormuş. Ve çekmiyor insanı. Yani ne bileyim çok sevdiğiniz bir...
İstemiyor da.
Yani istemiyor. Yani çok sevdiğiniz bir tatlı, çok sevdiğiniz bir yiyecek, et vesaire. 40 gün yemezseniz daha da kolay ama 20 gün yemezseniz vücut onu eskiden olduğu kadar çok süratle istemiyor. Daha güçlü bir şekilde istemiyor. Ama 20 gün dayanabilmek önemli. Onun için bu diyetisyenler diyorlar ki insanların bağırsaklarında da beyinlerinde olduğu gibi yiyecek hafızası vardır. O hafızayı iyi yönetmesini öğrenmesi lazım insanın. Aslında tam da bu aslında. Kıle-i taam insanın bağırsak hafızasını yönetme melekesi kazanması. Ramazan da bunu sağlıyor aslında.
Zaten demin sizin ifade buyurduğunuz cu'iyye var ya ayet-i kerimede.
Evet.
Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi. Bak sizi biz açlıkla imtihan edeceğiz.
Evet.
Vel cu'i korkuyla sonra açlıkla.
Evet.
Ve naksın minel emvali sonra mal eksilmesiyle.
Evet.
Ve semerat ya da verim.
Enfüs var bir de.
Bir de enfüs evet. Dolayısıyla
canlardan
orada bu beliye, bu imtihan meselesi önemli bir unsur.
Kesinlikle. Tabii. Bunun da amacı o zaten. Yani evet. O beliyenin de amacı o. Allah Teala hem varlıkla imtihan ediyor hem tabii. Darlıkla imtihan ediyor.
Evet.
Yani varlığa mı sabredecek, darlığa mı sabredecek onu denemek istiyor. Ama tabii insanın imtihanda kazanabilmesi için önceden böyle bir süreçten geçmiş olması daha şanslı olmasını sağlar. Yani insan açlığını kontrol edebilecek bir konumdaysa aç kaldığı zaman problem yaşamaz. Oruç tutuyorsa işte 16 saat, 24 saat aç kaldığında bu problemi yapmaz. Ama hiç aç kalmamış bir adamın birden 16 saat, 24 saat aç kalması çok kolay değil.
Bir de hocam tabii burada orucu ben Miraç'tan geldiğine inanıyorum. Miraç, oruç.
Evet.
İnsanın dünyadan Allah'a doğru yükselişini sağlayan bir asansör.
Evet.
Bir mana merdiveni gibi düşünüyoruz.
Evet.
Çünkü mesela namazda iken dışarıdan gören birine namazda değilmiş intiba veren her hareket ameli kesir sayılır ve namazı bozar.
Aynen.
Ama oruç öyle değil. İmsaktan iftara kadar hayatın içinde Allah'ı görür gibi yaşıyoruz.
Zaten herhalde
İhsanın yani ihsanın
ihsan kıvamını insana en iyi yakalamayı sağlayan
bir ibadet.
Evet.
Bir de işin bu tarafı da herhalde
evet.
Ramazan'ın manevi özelliği açısından önemli gibi geliyor.
Kesinlikle öyle. Yani şimdi Ramazan ayında siz daha duyarlı oluyorsunuz. Pek çok şeye. Yani hem insanların açlığına, zayıflığına, fakirliğine, yokluğuna. Hatta bir fırın önünden geçerken o fırının kokusunu belki daha önce 10 defa geçmişsiniz hiç duymadığınız halde Ramazan'ı daha çok duyuyorsunuz. Ve o size daha bir cazibedar geliyor. Ve hayatı daha, iftarı daha çok iple çekiyorsunuz. Yani bunların hepsi aslında hayatın daha iyi yaşanması adına, maddi manevi yaşanması adına çok büyük bir tecrübe aslında yani. Yani diğer zaman niye duymuyorsunuz o fırının kokusunu önden geçtiğiniz halde? Çünkü karnınız çok ilgilenmiyor ama karnınız açken belli şeylerin farkında olmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Kendi adınıza bile olsa. Öbür taraftan aç olarak düşündüğünüzde başka açlar varsa onun derdiyle dertlenme imkanı da veriyor size bu. Bir de samet sıfatının tecellisi diye de bir yorum var tasavvuf ehli nezdinde oruçla ilgili. Malum samet başkasına muhtaç olmamak demek Allah'ın sıfatlarından birisi. Yani oruçlu olan insan işte 16 saat boyunca bir başka gıdaya veya başka bir şeye ihtiyacı olmadan yaşamayı öğrenmiş oluyor. Bu da yani o ihsan sıfatı şey gibi, vasfı gibi çok
evet,
önemli bir
muhterem hocam, sözünüzü balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Sohbetin diğer kalan bölümünü gıllet-i menam
ve gıllet-i kelam.
Bir de gıllet-i kelam üzerine odaklı götürelim inşallah.
Tamam hocam.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri ve televizyonumuzun değerli izleyicileri, Hasan Kamil Yılmaz hocamızla sohbetin birinci bölümünü sözünü balla keserek noktaladık. Lütfen gönlünüz ve kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Hasan Kamil Yılmaz hocamla Şeker Tadında Bir İftar Sevinci programının ikinci bölümüne geldik hocam. Gene hani dedik ya tasavvufun üç temel prensibi, Şimdi gelelim ikincisine.
Evet.
Yani kıllet-i menam. Ben bu kıllet-i menamı da az uyumak ama yani niye az uyumak? Çünkü uykuyla ölüm arasında bir fark yok. Yani uykuda geçen zamanı hayattan saymayın. Dolayısıyla gaflet, uyku ve ölüm üçgeni içerisinde niye kıllet-i menam tavsiye edilmiş diye sorsam size.
Şimdi efendim Bayezid Bistami Hazretleri diyor ki ben diyor gecelerim gündüz olmadan hikmetin esrarına vakıf olamadım diyor. Gecelerim gündüz olmadan. Ya, evet. Yani geceleri gündüz gibi uyanık ve tefekkür halinde olmadan bu ilahi hikmetleri ve sırları çözümleyemedim. Ancak o zaman yani uyanık olmanın, uykuyu az uyumanın, gafletle geçirecek zamanı azaltmanın derdinde hakkında bu, hakikaten bu ehlullah. Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu konuda pek çok ayet-i kerim var. Yani geceleyin yataklarından, sıcak yataklarından Allah'a dua ve niyazla kalkmalarını emreden ayetlerden tutun da istiğfarı emreden vel müsafirine bil ashar seher vakitlerinde istiğfarla meşgul olurlar. Ayet-i tecafe cunubum al medaci ayet-i kerimelere varıncaya kadar çok ayet-i kerimeler var. Aslında esas mesele yani evet gece Cenab-ı Hakk'ın ve cealine leyle libasen yani bir istirahat vakti olarak yarattığı, kıldığı muhakkak. Ama bunun tamamını uykuyla geçirmek yerine lazım olan kadar uyuyup kalan zamanı özellikle seher vaktini uyanık geçirme derdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir gelenek olarak onunki biliyorsunuz vacip hükmünde olan bir teheccüd namazı vardı Efendimizin. Fetehecced bihi nafileten lek ayeti kerimesiyle Allah Teala ona sen fazladan olmak üzere bir teheccüd namazı kıl buyurulmuştu. Ve o yüzden Peygamberimizin çok nadiren teheccüd namazını geçirdiği vakidir. Onu da sabah namazından sonra kaza ettiği.
Hocam bu noktada siz edilmiştir. Çok güzel bir noktaya geldiniz.
Evet.
O da şu. Ey yorganına bürülü peygamber ya eyyühel müzzemmil.
Evet.
Gecenin yarısından fazlasını.
Evet, evet.
Yarısını hiç olmasa üçte birini kalk. İhya et.
Evet. İnne naşi'etel leyli hiye eşhedü
vatan. Orada ne diyor? İnna senülki aleyke kavlen sakile.
Ağır bir yük diyeceğiz.
Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Sana vahiy indireceğiz diyor Allah. Ve inne leke fin nehari sebhan tavila. Seni gündüz meşgul edecek çok.
Meşguliyetlerim var.
Meşgalelerim var. Çünkü bütün insan yedi duyusuyla dış dünyayla irtibatlı. Bir türlü kendi içine dönemiyor.
Aynen.
Ama gecenin o ikliminde çıt yok herkes uykuda.
İnne naşi'etel leyli hiye eşeddü vatan.
Ondan sonra, zaten, ondan o sonra geliyor. Gece uyanan nefs eşeddü vatan kavrama kabiliyeti çok güçlü.
Ve akvami kıyla.
Ve akvami kıyla söylenen sözü anlayacak en uygun kıvamdadır. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman peygamberlere vahiy gece gelmiş. Mesela inna enzelnahu fi leyletil kadir.
Fi leyletil mübarek.
İnna enzelnahu fi leyletil mübarek. Ama gündüzde indirdik diye bir ayet yok.
Yok evet.
Ha gündüz gelmemiş vahiy gelmiş. Ama gündüz gelen vahiyler bile gece atmosferinde gelmiş.
Evet.
Böyle loş, dikkati dağıtmayan, toplumdan efendim uzak.
Tecerrüt etmiş.
Hatta mabetlerin mimari psikolojisinde bile bu var. Yani insanlardan uzak, toplumdan uzak ama Allah'a yakın ve Allah'a yaklaştırıcı mekanlar mesela tercih ediliyor.
Yani biraz daha loş oluyor mabetler zaten o yüzden. Çok aydınlık olmuyor.
Şimdi dolayısıyla esas bir de işin bu yönüyle baktığımız zaman uykuyla gaflet. Ya insan hayatı bilerek yaşamalı. Bilerek yaşamadın. Ne yaptığın farkında olmadığın anları hayattan saymak doğru değil. Ben öyle görüyorum.
Aynen doğru.
Hatta bazen
tabii gaflet diyorlar. İşte insanoğlu zaten bir nisyanı var. Yani nisyan unutması insanın. Zaten insan kelimesinin nisyan veya üns kökünden geldiği malum söylenir. Bu bir yere kadar rahmet. Yani insanın kendi iradesi dışında bazı şeyleri unutması ama bu nisyanın zamanla gaflete dönüşmesi işte sizin söylediğiniz o uykuyla ya başka şeylerle gaflete dönüşmesi insanı asıl merkezinden koparıyor.
Evet.
O merkezinden koparınca da yani şeyi alınmış, demiri alınmış gemi gibi bu sefer insan suyun savruluyor. İçinde savrulmaya başlıyor.
Savruluyor.
Yani o aslında o şeyin en önemli tarafı bir merkeze bağlanması insanın. O merkeze bağlanmasını sağlayan da insanın o zihni uyanıklığı, kalbi diriliği ve dinginliğidir.
Evet.
İtminanıdır. Yani kalpte bir itminan varsa, zihinde bir dinginlik varsa insanın aklı başındadır, hareketlerinin de farkındadır, söylediğinin farkındadır. Otururken, kalkarken de gaflet içinde değildir. Yani çünkü insanın gaflet içerisinde söylediği sözün her zaman ayak kaymasına dönüşeceği bilinen bir husustur.
Zaten alimi ve arifi ben böyle anlıyorum.
Evet.
Alim bilgi hamalı değil. Ama alim baktığı zaman bilerek bakan.
Evet.
Duyduğunu bilerek duyan. Kulağını bilerek kullanan. Attığı adımı bilerek
atan. Şuuri davranan.
Hayatı bilerek yaşayan adam demek. Arif de böyle.
Evet.
O yüzden gerçekten bazen diyorlar ya, ya işte hayat kaç, normal ömür 70 sene desen, bunun yarısı gece, 35 seneyi çek uykudasın, hiçbir şeyin farkında değilsin. Evet. Ne olacak? Ha yaşamışsın, ha yaşamamışsın. Bunun 15 senesi çocukluk, gecesi gündüzüyle çık. Ne oldu? 50. Geriye kaldı 20 sene. Ya bu 20 senenin içinde yalan söylediğimiz zaman var, riyakar ya. Davrandığımız zaman var. Efendim,
İsyana
haset ettiğimiz zaman var, günah işlediğimiz zaman var, tuvalette geçen zaman var. var yani faydasız bir sürü işte
meşgul olduğum zamanlar var.
Meşgalede ömrümüzü tüketiyoruz. Hatta bir velinin birisi diyor ki bana diyor 70 senelik ömründe Allah'a adanmış 5 senelik ömrün verdiğini ispatla, sana Firdevs-i Ala'yı garanti edeyim.
Ya
şimdi ben bazen okuyorum şeylerde, gazetelerde bir hanımların bir ömürde 7,5 yılı tuvalet masasının karşısında geçiyor.
Allah Allah.
Şimdi böyle düşünürseniz ya, gerçekten Allah'a adanmış vakitleri, Allah'ın farkında olduğumuz anları çoğaltmamız lazım hayatımızda.
Dolayısıyla hakikaten insanın yani uykuyu bir zaruret miktarında uyuması ve zaruretten fazla uykuyu gaflet olarak görmesi, dediniz ya biraz önce.
Tabii.
Gaflet olarak görmesi çok önemli bir şey. Ama biz uykuyu bir kaçış gibi görüyoruz, bir sığınma gibi görüyoruz ve hatta belki bazen uykuyu nimet gibi görüyoruz çünkü Allah korusun uyumasak başka daha kötü şeylere düşer olacağız. Halbuki asıl olan insanın zamanını iyi yönetebilmesi meselesi. Yani aslında bu yeme içme konusundaki kılle-i taam, kılle-i menam, kılle-i kelamda asıl olan zaman yönetimidir. Yani insanın uyuduğu zamanı, yemek yediği zamanı, istirahat ettiği ibadet zamanı, tefekkür zamanını, Kur'an'ı anlama zamanını hepsini iyi yönetebilmesi, İbnül Vakt olması. İşin zeminde bu var yani. Zaman yönetimi. Çünkü Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de zaman birimlerine and içerek 15-20 yerde
tabii canım, vel zamanı, asır var, vel tabii, fecir var, vel leyli var.
Evet. Onlarca şey var. Zamana vurgu yapıyor. Yani zamanın farkında olun. Çünkü zaman bizim yaşadığımızda geri gelmesi mümkün olmayan bir sermayemiz. Yani tüketiyorsun bitiyor. Yani pek çok sermaye var. Kullanıyorsun çoğalıyor. Yani ekonomik sermaye.
Kronometre çalışıyor ya. Ha. Gitti, giden zaman bir daha geri
dönmüyor. Koparılan tamam. Yaprak takvimden tekrar geri gelmiyor.
Geri
gitti
gelmiyor.
O.
Evet.
Onun gibi yani onun için bu şey uykuyu azaltma meselesi zamanı yönetmek adına, ömrü bereketlendirme adına son derece anlamlı ve önemli. Bir de tabii uykuyu artıran şeyler de burada gündeme gelmiş ehli tasavvuf bakımından. Yani insan yemeği artırdıkça çok yiyenin çok su içmesi, çok su içenin de çok uyuması melhuzdur diyorlar. Dolayısıyla uykuyu azaltmanın yolu yemeği azaltmaktan geçer. İlgiyi azaltmaktan geçer. Geceleyin insanın uyanık olabilmesi de gündüzünü iyi yönetmesinden geçer. Gündüzü haramlarla, efendim gayrimeşru işlerle geçirmişseniz geceleyin horul horul uyursun ama gündüz hakikaten meşru ve güzel işlerle meşgulseniz, dikkatli bir hayat yaşamışsanız gece uykunuz da ona göre daha nahif olacaktır.
Bazı insanlar şimdi ve cealne nehara meaşen buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Gündüzü maişet temin için yarattık. Ve cealne leyle libasen. Geceyi de
istirahat
olarak, dinlenme fırsat olarak verdik buyuruyor. İnsanlar bakıyorsun, adam gündüz yatıyor, gece yaşıyor. Şimdi, hayatı tersine çevrilmiş bir...
Şimdi diyorlar hocam, insanlar iki türlüymüş. Bir tavuk tabiatlılar varmış. Bir de yarasa tabiatlılar. Şimdi bu yarasa tabiatlıların sayısı arttı. Yarasalar yani gündüz uyuyup gece hareket halinde olanlar. İşte tavuk tabiatlılar da hakikaten vaktinde yatıp vaktinde kalkanlar.
Şimdi yani hocam gelelim üçüncü ana başlığımıza.
Evet. Kılleti kelam.
Bu da kılleti kelam. Evet. Bu da kelam da öyle. İnsan yani hatta ben Ramazan'ı şey derken ele, dile ve bele hakim olmanın esas hayata yansıtıldığı bir ibadet diye düşünüyoruz ya.
Evet.
Bir de şimdi gelelim kılleti kelama. Yani evet. Niye kılleti kelam?
Hocam tabii.
Sufiye nezdinde önemlidir.
Dil
bunun
çünkü,
oruçla alakasını biraz birleştirerek nasıl söyleyebiliriz?
Dil çünkü kalbin tercümanıdır. Yani dolayısıyla dilin kalple beraber birlikte çok iyi terbiye edilmesi, eğitilmesi gerekir. İnsan boş söz söyledikçe davranışları da boşluğa doğru kaymaya başlar. Hayatı ona göre düzene girmeye başlar. O bakımdan insanın kendi kendini yönetmesinin en önemli şeylerinden birisi ağzından çıkan sözün hangi istikamette olduğunu. Bir vera tarifi var aslında. Bu çok benim hoşuma gidiyor. Vera'yı şöyle tarif ediyorlar. Ağzından çıkan sözün ve ağzından giren lokmanın Allah ve Resulünün istediği istikamette olmasıdır diyorlar. Vera bu. Yani ağızdan çıkan söz ve ağızdan giren lokma. Bu özetliyor zaten her şeyi. Yani dolayısıyla hakikaten faydalı bir şey söyleyebileceksek, insanların dünya ve ahiretlerine faydalı olacak bir şey söyleyebileceksek konuşmalı. Ama faydalı bir şey söyleyemeyeceksek o zaman susmayı tercih etmek en güzeldi. Hani biliyorsan konuş, ibret alsınlar.
Ya hayır,
bilmiyorsan söyle. Sus. Adam sansınlar.
Ya hayır söyle.
Ya da sus.
Ya sus.
Ya dile sahip olmak çok önemli. Çünkü insanın en çok etrafındakileri incittiği alanlardan birisi dilidir. Yani insan diliyle incitir. Davranışta da incitir ama daha çok diliyle incitir. Dolayısıyla dille incitme ihtimalinden dolayı dili imsak etmek, dili tutmak, insanın diline sahip olması. Hatta mesela bu halvet ve uzlet diye bir şey daha var bunlara ilaveten. O halvet ve uzletin temel hedeflerinden birisi de yani benim nefsim çok affedersin bir köpektir. Başkasını ısırmasın diye insanlar halvete.
Halvete girişte tabii, niyet.
Tabii. Niyetin yani böyle olması.
Toplum benim gidişatımı bozuyor. Bana zarar verir niyetiyle girerseniz bir enaniyet çıkabilir.
Ego çıkar ama halbuki, kendiniz benim nefsim ya, köpektir. Evet. Başkalarını
benim zararımdan toplumu emin kılmak için.
Aynen öyle. Çünkü insan eliyle ve diliyle, daha çok diliyle zarar verir.
Yani tabii diliyle, burada, evet. Hocam burada esas bir de şu var sanki, o da çok düşünüp az konuşmak.
Kesinlikle.
Bin defa düşünüp
kesinlikle
bir defa konuşmak. Çünkü insan gerçekten sözünün esiri oluyor. Yani hatta siz daha iyi bilirsiniz onu, biz beraber Emin Hoca'dan okuduk değil mi? Er-Riaye li-Hukukillah.
Evet, Er-Riaye'yi okuduk.
Tabi
evet.
Haris bin Esed el-Muhasibi. Evet, evet. Onun tarikatının adı Muhasebe Tarikatı.
Doğru.
Muhasebe tarikatını tanımlarken o geçmişin değil, geleceğin hesabını yapmaya muhasebe diye söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla söyleyeceğimiz sözü söyledikten sonra biz onun esiri oluyoruz. Halbuki mühim olan söylemeden onun hesabını içimizde yapıp düşünerek, taşınarak ya bu cümleyi böyle mi kursak iyi olur, şöyle mi söylesek iyi olur. Hangisi şu, daha muhatapta?
İmam Ali Zafer'den bir söz var ya hocam. Tabii. Sırruke esiruke.
Evet.
İza tekellemte sırruke sırta esiruke.
Evet. Onun yani, esir oluyorsunuz.
Yani
evet.
Şimdi sırrını söylediğin zaman sen onun esiri oluyorsun.
Dolayısıyla
söylemediğin zaman o senin içinde bir sır olmaya devam ediyor.
O yüzden burada diyor ki sözü söylemeden içinde muhasebeni yap.
Evet.
Yani o yüzden düşün kardeşim, ondan sonra en verimli olduğuna inandığın,
evet,
en etkili kelimelerden oluşan cümleyi kur içinde. Evet. Ondan sonra söyle ki ya ben maksadımı aşmışım, özür dilerim, ben bunu demek istemediydim deme diye bir böyle bir zor duruma da düşme. Ama burada bu gılleti taam meselesinde söyledik ya.
Evet.
Allah evet insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun en önemli manası da insanın vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşması gerektiğini söylemek için.
Yok hocam, bir de şey var işte, iki kulak var bir ağız var.
Ya.
Yani Allah Teala iki kulak vermişti sana, bir ağız ver. İki dinle, bir konuş. Yani
iki
önce
bak,
iki bak.
Bir konuş. Heh, iki yani, kokla.
Evet.
Bir konuş.
Aynen öyle. Yani
dolayısıyla bin defa düşünüp
çevrenden
bir defa konuş.
Alacağın bilgiyi beyninde tart, iki yani, organınla.
Tabii.
Bir tanesiyle onu dışarıyla paylaş. Bu çok ölçülü bir şey. Yani %50 gördüğünün %50'sini, duyduğunun %50'sini, kokladığının %50'sini
zaten
paylaş manasına.
Kişinin her duyduğunu söylemesi
yalan olarak
kendisine
onu
yeter buyuruyor ya Peygamber.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii çok
tabii
önemli.
Tabii bir de şey var. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanih buyuruyor, evet, Peygamber Efendimiz. Yani kişinin faydası.
Hocam o da şeyde de var. Kadef lehal müminun ellezine hum fi salati maşun ve lezine hum
anillavvi muridun.
O lagiv de orada
tabii,
boş anlamsız söz ve işler.
Evet.
Yani sadece söz şey iş değil, sözler de oraya giriyor. Yani dünyaya ahirete faydası olmayan malayani dediğimiz, lagiv dediğimiz sözle meşgul olmak da gerçekten mehabeti de gideriyor. Yani insanın heybetini, böyle vakarını da gideriyor. İnsanın vakarlı kalabilmesi için sözünü de ölçülü söylemesi, karşısındakinin anlayabileceği, idrak edebileceği ve sizin konumuzla kabili telif görebileceği söz söylemesi çok önemli. Ama çok konuşunca bunların ölçüsünü kaybediyor insan. Ama az konuştuğu zaman burada bunu söylemem lazım. Yani zihninde iyice onu müzakere ettikten sonra, ölçüp biçtikten sonra oldu şimdi dediğinde söylerse gerçekten faydalı. Ama ağzına geldiği gibi söylediği anda kesinlikle yanlış yapma ihtimali var.
Tabii bir de kılleti kelamı, kılleti kelam olarak değil de kesreti fikir olarak değerlendirirsek ne olur? Çok düşünmek, tefekkür.
Yani Kur'an-ı Kerim'de efela taakilun tefekkerun efela tezekkerun ayet-i kerimeleri düşündüğünüz zaman buna hakikaten hepsi birbirinden müstesna şeyler. Yani bizi daha çok zihni ve kalbi olarak tefekküre, tezekküre, tedebbüre, taakkule davet ediyor. Yani yorumlayın. Aslında baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim ayetleri bizim önce evreni, kainatı, sonra kendimizi okumamızı bize telkin ediyor.
Tabii ya.
Yani ilk gelen ayet bile bize kendimizi okumayı emrediyor. Diğer ayetleri kerimelere bakıyorsunuz. Yani semaya bakmaz mısınız? Deveye bakmaz mısınız diyor. Suya bakmaz mısınız diyor. Yani şunu görmez mi? Yani o incelikleri fark etmemizi istiyor. Fakat bugün çok hızlı bir hayat yaşıyoruz hocam. Yaşadığımız bu hızlı hayat bizim bunları görmemize mani oluyor.
Çok hızlı. Çok hızlı bir hayat
aynen
yaşıyoruz.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biz gökyüzündeki yıldızları bile görmez olduk şimdi. Yani dünyamız çok ışıltılı hale geldi. Sema çok aydınlık. Büyük şehirlerde özellikle. Hakikaten yıldızın varlığı çocuklar ancak köye gittiği zaman görüyor. Yani köyde ışıklar biraz daha az. Semaya bak, aa yıldız varmış, ayda da varmış diyorlar. Halbuki yani çocuklarımıza ve diğer insanlara zaman zaman semayı seyrettirmek lazım. Yani o güzelliği, o semanın müzeyyen kılınmış halini onlara seyrettirip yani oradan onun sahibini anlatmak lazım. Yani Mahir Hoca hani Çamlıca'ya çıkarır, oradan grubu seyrettirir bizleri hatırlıyorsunuz. Yani denizin üzerinden, o İstanbul'un üzerinden, ufuktan güneşin batmasının ne muhteşem bir manzarası olur. Şimdi bunların konuşulması bile artık böyle şey kaldı yani. Hayal gibi kaldı.
Gölgelerde kaldı.
Maalesef gölgelerde maalesef kaldı. Yani onun için bizim dilimize sahip olmak konusunda en önemli yapacağımız iş önce zihnimize ve kalbimize sahip olmaktır. Yani okumak, anlamak, yorumlamak, tefekkür etmek ve bunlar arasında irtibatlar kurup iltisaklar kurmak ve oradan da hayatı yeniden yorumlayacak bir konuma gelmek. Çünkü hele hele yaşadığımız zamanda çok fazla bombardıman altındayız hocam. Yani elimizdeki telefonlarla dakika içerisinde şu kadar şey geçiyor. Sosyal medya ürünü geçiyor. Bakıyorsun birine bakıyorsun, birine bakmıyorsun, birine atlıyorsun. Allah Allah filan diyorsun, ilgini çekiyor. Ve bunların hepsi savuruyor bizi. Yani zihnimizi savuruyor, kalbimizi savuruyor, gönlümüze uyarılar meydana getiriyor, dikkatimizi zaafa uğratıyor, belki gaflete sevk ediyor, belki daha farklı duygulara sevk ediyor. Onun için bizim kendimize hakim olmamız, yani zihnimize ve kalbimize hakim olup dilimize de hakim ve egemen olmaklığımız gerekiyor.
Sayın hocam, sözünüzü balla kesiyoruz. Bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kalıyoruz. Bize verilen süre burada doldu.
Eyvallah hocam, peki.
Erkam Radyo ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.